Ayrım 9.
Sayfa 93. Bilinçli olarak gençlerin büyümesini, gelişmesini, bağımsızlığını kazanmasını isteyen birçok aile, gencin kendilerinden uzaklaşıp koptuğunu gördükçe, bilinç dışı olarak onların türlü davranışına karşı çıkıp aradaki sıkı bağların sürmesine çalışır. Gençlik çağında genel tutum, her şeyin hemen orada tümüyle çözüme kavuşması biçiminde özetlenebilir. Beklemeye, karşı çıkmaya, sınırlamaya, engellemeye sabırları yoktur. Onları içinde bulundukları dönemlere ve çevreye göre sorumluluk verilerek bu tutumlarına toplumsal nitelik ve gerçekçi uygulama sağlanabilir. Toplumda kendine bir yer ve rol arayan genç, özellik ve sorumluluğun sınırını iyi bilemezse genel olarak dört grupta toplanabilecek davranış ve eylemleri benimser. Birincisi, tam boyun eğerek, İçinde bulunduğu çevrenin diğer kişilerine benzer, onların uzantısı olur. İkincisi, çevreden gelen tüm etkilere karşı çıkar, baş kaldırır. Üçüncüsü, çevrenin tüm etkilerini aldırmaz, alabildiğine özertlik peşinde sorumsuz yaşar. Dördüncü ve en sağlıklı yol olarak da olumlu bir özdeşleşme ile özertlik ve sorumluluk sınırlarını iyi belirleyerek çevresiyle gerçekçi ilişkiler kurup, kendinin ve toplumun gelişmesine katkısı olarak bilinçli çaba içine girer. Karşılaştığı engellere ve sınırlamalara gerçekçi çözümler bulmaya çalışır. Gençlerin sağlıklı gelişmesi için onlarla sürekli ilişki içinde olmak, özelliklerini bilmek, kişiliklerine sevgi ve saygı göstermek yeterlidir. Böyle davranıldığında gençlerle ilişkinler arasında çatışma başlar. Kuşaklar arası çatışma denilen bu durumda genç ve erişkin kuşak kendi değer, inanç ve tutumlarına sımsıkı sarılıp aralarında ilişki kurmak, İletişim ve etkileşim yapmak olanağını bulamazlar. Gençlerle anne baba arasında ortaya çıkan ve kuşak çatışmasına yol açan durumları, olayları tanımak amacıyla yaptığım bu araştırmada bu tür olayları biçim ve içerik bakımından iki büyük grup içinde topladım. Biçimsel olarak kuşak çatışması yaratan durumlar, olaylar. Eve dönüş ve yemek saati, çalışma, eğlenme, gezme zamanı, giyinme ve süslenme biçimi, sözlü ve sözsüz iletişim biçimi, müzik dinlerken ya da iş yaparken gürültü çıkarmak, arkadaş seçimi, arkadaş ilişkisi, kız erkek arkadaşlığı, büyüklere karşı saygı, ekonomik olanaklar, para sorunu. İçerik olarak kuşak çatışması yaratan durumlar, olaylar. Özdeşleşme, özellik, sorumluluk süreçlerinden kaynaklanan düşünceler, hak ve görev kavramı, gelenek, görenek, din anlayışı ve yorumu, geçerli değer yargıları, meslek seçimi, başarılı ve saygın insanın tanımı, müzik türü, dergi, günlük, gazete, kitap seçimi, dinlenen radyo, izlenen televizyon, seçilen video kasetlerinin türü ve konusuna ilişkin görüşler, dünya görüşü, yaşam felsefesi, toplumun, ülkenin, insanlığın geleceğine ilişkin görüşler, ekonomik, ideolojik ve siyasal görüşler. Kuşak çatışmasının olumsuz, sağlıksız boyutlara erişmesini önlemek, sağlıklı bir iletişimle gerçekleşebilir. Bu iletişimi sağlıklı biçimde kurup sürdürebilmek, önce erişkin ve yetişkin kuşağın görevi olup, aşağıda belirtmeye çalıştığım ilkelere uyulduğunda istenilen amaca ulaşılır. Erişkin ve yetişkin kuşak, genci önce bir insan olarak kabul edin. Ona sevgi ve saygı gösterdiğinizi belirtin. Gençlik çağına özgü biyolojik, ruhsal ve toplumsal değişme ve gelişmeleri, bunların gencin davranışına ne biçimde yansıdığını bilip tanıyın, gençlik çağının fırtınalı ve zor olduğunu göz önünde tutun. Gencin duygulanım değişiklikleri ve düşlemlerden kaynaklanan davranışları karşısında serin kanlı olun, kırıcı, sert, yıkıcı davranışlarda bulunmayın. Genci denetlemek, engellemek ya da ödül vermek için tutarlı davranın. Kimi kez ödüle değer bulduğunuz bir davranışı başka bir zaman kötüleyip yermekten kaçının. Gencin yaşamı, giyinişi, süslenmesine ilişkin karar alırken durumu gençle tartışmak yerine onun düşünce ve önerilerine anlayış ve saygı gösterin. Aile ve evle ilgili konularda ve sorunlarda gencin de düşünce ve önerilerini alıp onunla konuşup tartışmaktan sakınmayın. Konuşma ve tartışmalar sırasında gencin doğru düşündüğü, gerçeği bulup söylediği durumlarda ona hak verin, düşünce ve önerisini gerçekleştirmek için yardımcı olun. Gençlerle yapılan konuşma ve tartışmaları onları korkutarak ve yıldırarak kesmeyin. Gencin tutum ve davranışlarına biçim ve yön verirken benim gençliğimde diye başlayan konuşma ve öğütlerden kaçının. Gence bol bol öğüt vermek yerine örnek davranışlar yapın ve örnek davranışları bulup gösterin. İki kuşak arasındaki iletişimi sağlıklı biçimde kurulup sürdürülmesi için gençlere de düşen görevler vardır. Gençler bilse, yaşlılar yapabilseydi deyimine uygun olarak iletişim kurmaya çalışın. Bütün amaç, beklenti ve isteklerinizin hemen o anda tümüyle gerçekleşmeyeceğini bilin. Her yerde ve her zaman erişkin ve yetişkinlerden öğrenmeniz gereken bilgiler, deneyler olduğunu kabul edin. Konuşma ve tartışmalarda kırıcı ve sert olmaktan kaçının. Engeller, sorunlar, zorluklar karşısında size destek ve yardımcı olacak insanların anneniz, babanız, yakınlarınız olacağını unutmayın. Gençlerle erişkin ve yetişkinler arasında sağlıklı iletişim için yapılan bütün bu önerileri bir iki tümceyle şöyle özetleyebilirim. Gençler ve erişkinler, yetişkinler, iletişim sırasında duygu sezgisi, empati içinde olun. Kendinizi karşı tarafın yerine koyun. Siz genç olsaydınız bu durumda nasıl davranırdınız? Siz erişkin, yetişkin olsaydınız bu durumda nasıl davranırdınız? Bu sorulara içtenlikle cevap verin, ona göre davranın. Profesör Doktor Haluk Yavuzer, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi. Çocuğun cinsel eğitimi, ailede cinsel eğitim. Bugün hala cinsel eğitimin yararı hakkında tartışılır. Çocuğa cinsellik üzerinde bilgi verilmeli midir, yoksa çocuğu fırsat buldukça rastgele bilgi almayı bırakmak mı yeğlenmelidir? Cevap vermeyi reddetmek bir gizlilik, kötü bir şey olduğunu belirtmektir. Sonuçta çocuğa cinsel bilgi verilmeli mi veya verilmemeli mi sorusu söz konusu değildir. Sorulması gereken cinsel eğitimin gerçekle mi, yalanla mı, fantezilerle mi, yarı gerçekle mi olacağıdır. Çocuğun cinsel eğitimi konusu özellikle ülkemizde yeterince ele alınmamış ve aydınlığa kavuşmamış bir konudur. Bu konuya günümüze değin adeta tabu, yasak gözüyle bakılmış ve gerek eğitimciler gerekse anne ve babalar çocuklarına nasıl bir yaklaşım içinde olacaklarını bilememişlerdir. Son derece önemli olan bu konuda ana baba ya da eğitimci tarafından yapılabilecek bir hatanın gelecekte bazı duygusal yara ve davranış bozukluklarına yol açacağı gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır. Önemli olduğu kadar böylesine yabancı olduğumuz bu alanda öncelikle ana baba ve öğretmenlere çocukta cinsel gelişim ve eğitim hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Eğer çocuk doğum, cinsiyet farkı, anne ve babanın rolü gibi konuları anne ve babasından öğrenemezse başka kaynaklardan cevaplar aramaya başlayacaktır. O zaman sonuç hiç de istendiği gibi olmayabilir. Çocuğun meraklarını yetkili bir kişi karşılamazsa ortaya çıkacak sorunları bütünüyle çözebileceğimizi söyleyemeyiz. Bugün yalnız orta yaşa yaklaşmış kişiler değil, genç ana babaların pek çoğu da cinsel bilgilerin sır olarak saklandığı bir ortamda yetişmiştir. Ana babaları onlara ne doğum olayı ne de anne ve babanın çocukların oluşmasıyla ilgili rolü konusunda bir şey söylememişlerdir. Çocukların cinsellikle ilgili sordukları sorulara eksik ya da kaçamak cevaplar vermek neredeyse bir gelenektir. Bazen de bu cevaplar iyi niyetli ama beceriksizdir. Nasıl doğduğunu soran küçük kıza annesinin bir çocuğu olduğu zaman duyduğu sevinç yerine çektiği korkunç sancıları anlatması gibi. Leyli'nin getirdiği kapının önünde bulunduğu lahanadan çıktığı masalları da hala yaygındır. Doktordan ya da çingenelerden alındığı masalı da. Bu tür sorular karşısında yetişkinin mimikleri, ses tonu, kelimeleri seçimi, bedeninin gerginliği ya da gevşekliği ve çocuğa istekli veya isteksiz biçimde dinlemesi, sorularını dürüstçe cevaplaması çocuğa ana babasının duyguları hakkında fikir verir. Çocuğa nereden geldiği konusunda bilgi verme yasağı kimi zaman da susarak gösterilir. Bu yasak o kadar ağırdır ki çocuk soru sormaması gerektiğini bilinçsizce hissedebilir. Sorusuna cevap aldığı kimi zaman ana babanın konuşma biçimleri esrarlı ses tonlarıyla kendilerini anlatmada serbest olmadıklarını ortaya koyar. Bu tavır çocuklarca bununla ilgilenmek yasaktır diye anlaşılır. Bu da çocukların meraklarını iki kat artırır, araştırmalarını derinleştirir. Ama ne yazık ki yapılanlar hep bir hata duygusuyla karışır. Cinsel bilgi konusunda yardımsız olan çocuk sonuçta doyumsuz bir merak edinir ve suçluluk duygusuyla yüklenir. En kötüsü cinsel olayların pek güzel bir şey olmadığı, bu yüzden ilgilenilmemesi gerektiği sonucuna varır. Sonuçta ilgilenen konunun yasak, pis ya da günah olduğu inancı yerleşir. Bilinçaltına itilen bu inanç birçok yetişkin insanın hayatını etkiler. Çünkü böyle bir yasak atmosferinde hata ve utanç kavramlarıyla gelişen cinsel hayat, meraklar ve normal ihtiyaçlar kişiyi ileride kuracağı evlilikte güzel, sağlıklı, mutlu bir fizik ve sevgi kavramına götüremez. Cinsel olaylardan hiç söz etmemek çocuğa bu duyguları daha çok bastırması gerektiği izlenimini verir. Cinsellik tabu durumuna gelir, giderek düşünme bile yasaklanır. Çocuk böylece susar, soru sormaktan ceyar ve görünüşte bu konulara ilgi göstermez. Ancak içinden bebeklerin nereden geldikleri, erkekler ve kızlar arasındaki farkı niçin yalnız evli insanların çocuğu olduğunu sorar durur. Bu durumda en büyük tehlike bu soruları daha bilgili bir arkadaşın cevaplamasıdır. Bu cevaplar önce çocuğun ana babasına olan güvenini kaybettirir, ardından çocukta saplantılara yol açabilir. Cinsel ilgilerin oluşumu. İlk cinsel ilgiler salt cinsel nitelikli değil, tüm çevreyi kapsayan geniş bir merakın bir kısmıdır. Diyebiliriz ki genel meraklı cinsel merak birbirine karışır. Serbest ve güvenli ortamda yetişen çocuklar ilgi ve doğal eğilimlerini gizlemezler. Çocuğun cinsel konulardaki merakı öteki meraklar gibi yerinde ve sağlıklıdır. Bu dünyayı tanıma ihtiyacından doğmaktadır. Yetişkin yalan yanıt verir, skandal yaratırsa gelişim bozukluğa uğrar. Bizim bilgi verme görevimizi yönlendirecek olan çocuğun sorularıdır. Ana babalar çocuğun cevapları anlayamayacağını düşünür. Oysa kısa, gerçek ve net cevaplar bu tehlikeye yol açmaz. Çocuk cinselliği anlamaya çalışırken ilk önce fantezilerden yola çıkar. Bunu hipotezler evresi izler. Şüphesiz bu evrede yine fantezilerin izi vardır. Hipotez yaratıcıları belirli bir yaştan önce üremenin sindirim sistemiyle ilgili olduğu düşünürler. Açıklamalar şöyledir. Anne çocuğu olsun diye ilaç ya da küçük bir tanecik içer veya babanın rolünü katmak için babanın idrarını içer. Diğer bir hipotez çocuğun anüsten çıktığıdır. Bazen yetişkinler de bu açıklamayı daha kolay bulur. Kimi yetişkinler çocuğun anne kalbinde büyüdüğünü söylemekle annenin çocuğunu ne kadar sevdiğini vurguladıklarını düşünür. Bu çocuklar doğruyu öğrenseler de engel içinde olduklarından bazı saçma düşüncelere kapılabilir. 9 yaşındaki bir çocuk, babanın karnında iki bezi vardır. Birinden kız, diğerinden erkek çocuk oluşur. Annede çocuğun çıkacağı 3 yer vardır. Küçük, büyük, orta. Bebek büyüklüğüne göre bunlardan birinden çıkar der. Diğer bir çocuk ebeveynin cinsel yaşamını kabul etmek için çocuk ana babanın aynı yatakta yatmasıyla oluşur. Gece uyurken sperm babadan çıkarak gizlice anneye gider şeklinde düşünmüştür. Bir yerden sonra çocuğun cinsellik ile ilgili hipotezlerine mantık katılır. Çocuk çevreden aldığı bilgileri rasyonalize eder. Bu bilgiler parça parça yanlış ya da çelişkili bilgilerdir. Çocuk yetişkinden bunların doğru olup olmadığını öğrenemediği için kendi olanakları mantığı ve duyarlılığı ile çözmeye çalışır. Çocuğun duyduğu, gördüğü şeyler, aile içindeki olaylar önemli rol oynar. Salt merak uyandırmaz, yönlendirir de. Kapalı bir aile ortamındaki tek çocuk, cinsiyet farkı ve doğum gibi olaylar için geç uyarılır. Evin küçük oluşu sebebiyle daha kolay sezilen ana babanın cinsel beraberliği, serbest konuşmalar, tartışmalar çocuğun dikkatini çeker ve yorumlamaya götürür. Çocuk bilgi edinmeye bazen iç itilim, bazen de dış uyarımla yönlenir. Cinsel eğitim ne çok erken ne de çok geç olmalıdır. Çocuğun gelişim düzeyine uymayan bilgi güçlük yaratır. Çocuğa istediği anda basit, kısa, gerçek, endişesiz cevap verilmelidir. Çocuklar bu cevapları unutabilir fakat yinelemek gereksizdir. Bilgilerin içselleşmesi için belirli bir zaman gereklidir. Sözel bilgi çocuğa bir şey saklandığı izlenimini vermemelidir. Basit, kesin, somut bilgi zihni karıştırmaz. Sözel bilgi verirken önceden hazırlanmış düşüncesi yaratılmamalıdır. Gebelik ve doğum gibi olaylardan dikkatle söz edilmelidir. Bu konuda annenin bilgi vermesi daha uygundur. Doğumun acı veren yönü üzerinde durmak yerine anne olmanın güzelliği ve sevinci anlatılmalıdır. Cinsel ilişki hakkında bilgiyi annenin kız çocuğa, babanın erkek çocuğa vermesi daha yerinde olur. Böylesi daha doğaldır. Ancak her zaman sonuç böyle olmayabilir. O zaman çocuk hangi ebeveyne soru yöneltiyorsa cevabı veren o ebeveyn olmalıdır. Bilgi veren yetişkinle özdeşleşme, duygusal olgunlaşmayı kolaylaştırır. İlgilerin gelişimine göre giysi ve saçla cinsiyet ayrımından sonra cinsel organların farklılığı keşfedilir. Erkek ve kız kardeşlerin ortak yaşamı bunu sağlar. Anatomik saptamalar küçük yaştan itibaren açıkça olursa bu soru hiçbir zaman problem oluşturmaz ve endişe yaratmaz. Ayrıca özel bir bilgi vermek gerekmez. Bu önceden hazırlanmış eğitimden daha yararlıdır. Doğrudan gözlem çocuğun kafasını karıştırmaz. Kız çocuk erkek çocuğun cinsel organı ile daha erken ilgilenmeye başlar. Kendinde olmadığı için üzüntü duyar ve bunu açığa vurur. Buna tanık olan yetişkinin canı sıkılır. Oysa açıkça dile getirilen duygular için rahatsız olunmamalı, gereken açıklama yapılmalıdır. Açıklama, kadının çocuk dünyaya getirmesi için böyle bir yapıya ihtiyacı vardırdan daha karmaşık olmamalıdır. Erkek çocuk kendi cinsel organından gurur duyar. Bu sebeple kız çocuğunkiyle ilgilenmez. Çünkü bunu bir eksiklik olarak görür. Bu olaylara çevre aşırı önem vermezse çocuk da vermez. Çocuk her zaman kendine verilen bilgileri özümleyemez. Burada zihinsel engel yoktur fakat çocuk bilgileri duygusal olarak benimseyebilir. Çocuklar soru sormuyorsa bunun sebebi önceki yıllarda reddedilişleri ya da saçma, baştan sanma cevapların verilmiş olmasıdır. Bu karmaşa önünde kimi çocuklar bu konunun yasak olduğunu, ilgilenilmemesi gerektiğini, kimileri yetişkinlerin kendileriyle ciddi konuşmadığını, kimileri de başka kaynaktan alınan bilgilerin aileden saklanması gerektiğini düşünürler. Kitap ve arkadaş araştırmaları daha aktif hale getirir. Bu yol tümüyle ilgilenmeyi engellemekten daha az zararlıdır. Eğer eğitici anlayışlı görünmüyorsa çocuk yeni bilgileri benimseme gücünü hissedememe tehlikesi içine girer. Suçluluk ve utanç duygusu cinsel yaşamını kaplar. Aşağılık duygusu sebebiyle bilgileri kabullenemez. Diğer önemli bir nokta da çocuğun ana babaya güven duymasıdır. Yönelttiği sorulara dürüst yanıtlar aldığında çocuğun güveni desteklenir. Bu çocukla yetişkin arasındaki sağlıklı iletişim için gereklidir. Eğiticinin rolü bastırılan gizi ortaya çıkarmak değil, çocuğu bu konuda bilinçlendirmektir. Ancak yetişkinlerin değişken tutumları ve karmaşık yanıtları bu bilinçlenmeyi bozar. Çocuk ana babasının vücudunun bazı bölümlerini görmek ya da göstermelerini ister. Bu istek normaldir. Reddetme, azarlama şeklinde bir tepki gösterilmemelidir. Çocuk kendini suçlu hissetmemelidir. Bu sebeple anne ve babaların çocukların kendilerini banyoda tesadüfen çıplak görmeleri durumunda büyük bir tepkide bulunmamaları gerekir. Bu tür bir davranış çocuğa bir şeylerin yanlış olduğu, cinsel organların utanç verici olduğu ve başkalarından her zaman gizlenmesi gerektiği düşüncesini verir. Çok küçük çocuğun önünde çıplak dolaşmamaya özen göstermeli, ancak çocuğun aniden gelmesi halinde giyinmeyi normal bir şekilde sürdürerek yöneltilebilecek bazı soruları cevaplamaya hazır olunmalıdır. Bazı çocuklar hayvanların doğum ve çiftleşmesini izleme şansına sahiptir. Bu çocuklar için ayrıca ek bir bilgiye gerek yoktur diye düşünülebilir. Fakat çocuğun hayvanda olanla insandakini bağdaştırması güçtür. Bunun için karmaşık zihinsel işlem gerekir. Sözsüz bilgi, sözel bilgi verilmemesi anlamına gelemez. Sözel bilgi, sözsüz bilginin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Çocuğun cinsel özdeşimi 3-4 yaşlarından itibaren oluşmaya başlar. Bu yaştan sonra çevrenin çocuğun cinsel kimliğine karşı olan tutumlarının gerçek anatomik yapısına uyan biçimde olması önemlidir. Aksi halde cinsel özdeşimde kararsızlıklar, yanlış algı ve duygu kalıplarının gelişmesi söz konusu olabilir. Bu durumda ilerideki daha baskın koşullar karşısında özdeşim bozukluklarını, cinsel sapmalara yol açabilir. Örneğin bir erkek çocuğun 3-4 yaşından sonra da kız gibi giydirilmesi, ona kız çocuk gibi davranılması ya da kız çocuğa erkek çocuk gibi davranılması burada etkili olabilecek durumlardır. Özellikle anne babanın beklentilerine uygun olmayan çocukların doğumuyla erkek çocuğa kız ismi koyma, etek giydirip saçını uzatma ya da tersini yapma yaygın yanlış ana baba tutumlarındandır. Oysa bu okul öncesi döneminde çocuk cinsel kimliğine uygun rolü hem oyunlarına hem de günlük yaşamına yansıtmak ister. Giysilerinden oyuncak türlerine kadar cinsel kimliğine uygun olması beklenir. Bu bağlamda okul öncesi eğitim kurumlarına giden kız çocuklarına pantolon giydirme alışkanlığının sakıncalı olduğunu, zaman zaman etek giydirilmesinin yararlı olacağını vurgulamak isterim. Cinsel özdeşimin oluşmaya başladığı 3-4 yaşlarından itibaren cinsel kimliğe model oluşturan ebeveynle iletişim de önem kazanmaya başlar. Örneğin babanın oğluyla sağlıklı iletişim kuramaması, donuk ve yetersiz ilişkiler, babanın yokluğu ya da aşırı baskılı bir baba modeli çocuğun özdeşim modeli olarak annesini seçmesine neden olabilir. Bunun sonucunda da annesinin rujunu süren, tüm davranış biçimlerini taklit eden kadınsı çizgileri egemen bir erkek çocuk oluşabilir. Bebeklikte cinsellik. Doğumdan sonraki birinci yılda bebeğin ilk cinsel duyguları yıkanma ve altının değiştirilmesi sırasında ortaya çıkar. Dizinin genital bölgedeki baskı ve hareketi bebeğin hoşlandığı haz verici duyumsamalardır. Bebek el ve kol hareketlerini daha iyi kontrol edebilecek kadar biraz daha büyüyünce tesadüfen cinsel organlarına dokunabilir ve haz verici bir duygunun yeniden yaşanmasını istemek çok doğal ve insana özgü olduğundan bebek yeniden cinsel organlarına dokunmaya çalışır. Erkek bebekler penislerini çekiştirirler fakat kız bebekler cinsel organlarının gizli olması sebebiyle dokunmakta daha güçlük çekerler. Bu sebeple kız bebeklerde cinsel organlarına dokunma daha az görülür. Bazı ana babalar bu erken cinsel ilgiden rahatsız olur ve bunun anormal olduğundan endişelenir. Oysa bebeklerin bu davranışı tümüyle doğal, normal ve sağlıklıdır. Cinsel eğitim bu noktada başlar. Ana babaların akıldan çıkarmamaları gereken nokta şudur. Sizin tarafınızdan çocuğu şaşırtıcı ve korkutucu olabilecek öfkeli bir tepkinin gelmesi duygusal gelişim açısından zararlıdır ve henüz ortaya çıkmamış mastürbasyon içinde engelleyici değildir. 18. aydan 2,5 yaşına kadar uygulanan tuvalet eğitimi hem çocuğun hem de annenin ilgisini yeniden cinsel organlara yöneltir. Bebek altının ıslak olmaması gerektiğini öğrenirken mesanesinin dolu olduğunu ve onun yakınındaki organlarda bir tür cinsel duygular uyanmasına sebep olan baskıyı fark etmeye başlar. Tuvalet eğitimi sırasında bebek bezi çıkarılıp oturağa ya da tuvalete oturtulan çocuk bebek bezi tarafından yalıtılmadığından baskı ve dokunmayı daha iyi hissedecektir. Şimdi bebek çişinin idrar yolundan geçişine daha çok dikkat edecek ve bundan hoşlanacaktır. Erkek çocukların akışı kontrol etmek için çiş ederlerken penislerini tutmak hoşlarına gidecektir. Tuvalet kağıdıyla silinmek özellikle idrar yolu çıkışını çok duyarlı olan klitoris ve vajinanın hemen yanında bulunması sebebiyle kız çocuklar için hoşa giden yeni bir duyumsama olacaktır. Küçük erkek çocuklar tuvalet eğitimi sırasında soğuk oturağa oturduklarında hustyelerini örten derinin striktomun büzülmesi ve hustyelerinin refleks olarak yukarı çekilmesinin verdiği garip duyumsama sebebiyle bu organlarının daha çok farkına varacaklardır.